Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Ben Mezriş'in Ugly Americans adlı kitabı. 1990'larda Japonya'nın finans piyasalarında çalışan Amerikalı işlemcilerin dünyasını anlatan anlatı odaklı bir kurgu dışı eserdir. Kitabın merkezinde gerçek adı açıklanmayan ve John Malcolm takma adıyla sunulan Princeton mezunu bir Amerikalı vardır. Malcolm, Japonya'ya deneyimsiz bir genç olarak gider. Ardından endeks vadeli işlemleri ve hisse senedi fiyatlarındaki uyumsuzluklardan yararlanan yüksek riskli bir işlemcinin yoluna girer. Mezriş'in amacı, Japonya'nın balon ekonomisi sonrasındaki karmaşık piyasa yapısını teknik bir ders kitabı gibi açıklamak değil, bu ortamda servet arayan yabancı finansçıların hırsını, rekabetini ve etik sınırlarını görünür kılmaktır. Eser, alım-satım stratejilerini Tokyo ve Osaka'daki gurbetçi yaşamıyla, tüketim kültürüyle, eğlence sektörüyle ve organize suç çevresine ilişkin unsurlarla birleştirir. Bu nedenle kitap, finans tarihiyle hızlı tempolu gazetecilik anlatısının kesişiminde durur. Ancak takma adlar ve Mezriş'in gerçek olayları dramatikleştirdiğine dair eleştiriler nedeniyle anlatıyı eksiksiz bir tarih kaydı değil, temkinle okunması gereken bir piyasa hikayesi olarak değerlendirmek gerekir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Japonya'nın balon sonrası piyasaları fırsat kadar bilgi eşitsizliği de yaratır, kitabın temel zemini. Japonya'nın ekonomik balonunun sönmesinden sonraki finansal ortamdır. Bu dönemde piyasalar büyük, likit ve uluslararası sermayeye açıktır. Fakat işlem kuralları, kurumsal ilişkiler ve bilgi akışı yabancı katılımcılar için her zaman şeffaf değildir. Mezriş'in anlattığı Amerikalı işlemciler yalnızca şirketlerin değerini tahmin etmeye çalışmaz. Asıl aradıkları şey endeksler, vadeli sözleşmeler, takip fonları ve tek tek hisseler arasındaki geçici fiyat farklarıdır. Böyle bir piyasada avantaj herkesten daha zeki olmaktan çok hangi kurumsal işlemin ne zaman gerçekleşeceğini doğru anlamaya bağlıdır. Bu durum modern arbitrajın önemli bir yönünü gösterir. Bir varlığın ekonomik değeriyle piyasa fiyatı arasındaki fark tek başına yeterli değildir. Farkın hangi mekanizma ile kapanacağını da bilmek gerekir. Kitap, yabancıların Japon piyasasına dışarıdan bakışında sorgular. Kahramanlar yerel düzeni bazen verimsizlik, bazen fırsat olarak görür. Oysa kültürel ve kurumsal bağlamı küçümsemek, yanlış yorum ve büyük kayıp riski doğurabilir. Türkiye'deki yatırımcılar açısından da çıkarım nettir. Piyasa söylentisiyle doğrulanmış kurumsal bilgi aynı şey değildir. Özellikle endeks değişimleri, fon akımları ve şirket işlemleri değerlendirilirken, görünür fiyatın arkasındaki işlem yapısını anlamak gerekir. İkinci olarak, endeks arbitrajı, fiyat tahmininden çok zorunlu alım-satım akışını izlemeye dayanır, Ugly Americans. İşlemciliği yön tahmini yapan bir meslekten ziyade, yapısal uyumsuzlukları izleyen bir faaliyet olarak resmeder. Kitaptaki en bilinen örneklerden birinde bir takip fonunun belirli bir hisseyi borsa üzerinden alacağı beklentisi oluşur. Piyasa bu beklentiyi fiyatlamaya başlar. Ancak fonun şirketin kurucusuyla borsa dışı özel bir anlaşma yaptığı anlaşılır. Beklenen borsa alımları gerçekleşmeyince daha önce yükselmiş olan hissenin satış baskısıyla düşeceği öngörülür. Malcolm'un ekibi yaklaşık 100 milyon dolar büyüklüğünde açığa satış pozisyonu alır ve fiyat gerileyince pozisyonu kapatarak önemli kazanç sağlar. Bu örnek, açığa satışın yalnızca düşüş beklentisi olmadığını açıklar. İşlemin mantığı, beklenen zorunlu talebin ortadan kalkmasıdır. Kitabın sonundaki Nikkei Endeksi yeniden yapılandırması da benzer bir mekanizmaya dayanır. Endekse eklenecek şirketleri, izleyen fonların portföylerini değiştirmek zorunda kalacağı düşünülür ve bu akıştan yararlanılmaya çalışılır. Buradaki ders, endeks yatırımının pasif görünmesine rağmen fiyatları etkileyebilecek kadar güçlü olmasıdır. Bununla birlikte kitap, yüksek kazancı öne çıkarsa da bu tür işlemlerin zamanlama, borçlanma maliyeti, likidite ve yanlış bilgi riskleri taşıdığını dolaylı biçimde gösterir. Gerçek piyasada doğru analiz bile, pozisyon yeterince uzun süre taşınamazsa sonuç vermeyebilir. Üçüncü olarak, yüksek riskli işlem kültüründe hız. Kaldıraç ve grup baskısı etik muhakemeyi aşındırır. Mezriş'in kitabında finans dünyası sakin ve ölçülü kararların verildiği bir ofis düzeni olarak görünmez. Genç, çoğu seçkin üniversite geçmişine sahip yabancı çalışanlar çok kısa sürede milyonlarca dolarlık pozisyonlarla karşı karşıya kalır. Bu ortamda başarı yalnızca para kazanmakla ölçülür. Hızlı karar vermek, rakiplerden önce davranmak ve büyük risk almaya istekli olmak övülen özelliklerdir. Böyle bir kültür, bireyin normalde sorgulayacağı davranışları mesleğin olağan parçası gibi görmesine yol açabilir. Kitapta yasal olanla etik açıdan kabul edilebilir olan arasındaki mesafe sık sık hissedilir. Bir bilgi avantajını kullanmak, piyasadaki alıcı ve satıcıların eşit koşullarda karar verdiği anlamına gelmez. Ayrıca yüksek kaldıraçlı veya büyük hacimli pozisyonlarda küçük bir fiyat hareketi bile kazancı ve zararı katlayabilir. Bu nedenle anlatıdaki cesaret her zaman beceriyle aynı anlama gelmez. Sonradan başarılı görünen bir işlem, o anda ciddi bir iflas riski de taşımış olabilir. Kitabın Malcolm'u yükselen bir yıldız olarak sunması, okuru finansal sonuçların insan üzerindeki etkisini de düşünmeye davet eder. Sürekli rekabet, aidiyet arayışı ve statü baskısı işlem kararlarını salt rasyonel olmaktan çıkarabilir. Bu yönüyle eser, piyasa psikolojisinin kişisel hırs ve kurum kültürüyle nasıl birleştiğini gösterir. Dördüncü olarak yabancı finansçıların Japonya deneyimi, kültürel üstünlük varsayımının sınırlarını gösterir. Kitabın adı. Asya'da para kazanmaya gelen batılıların yerel topluma karşı sergileyebildiği kibirli tavra doğrudan gönderme yapar. Mezrich, Amerikalı gurbetçi işlemcilerin gözünden Japonya'yı enerjik, yabancı ve çoğu zaman anlaşılması zor bir yer olarak anlatır. Bu bakış açısı, kitabın çekiciliğinin bir parçasıdır. Çünkü okur küresel finansın yalnızca ekranlar ve sayılardan oluşmadığını görür. İş ilişkileri, dil, sosyal hiyerarşi ve gayri resmi ağlar, piyasa bilgisinin nasıl dolaştığını etkiler. Fakat anlatının sınırlılığı da burada ortaya çıkar. Japonya çoğunlukla Amerikalı karakterlerin macerasına fon oluşturan bir çevre gibi ele alınır. Yerel aktörlerin kendi bakış açıları daha az görünürdür. Yakuza, eğlence sektörü ve gece hayatına ilişkin bölümler de finansın toplumsal bağlamını işaret etse de bu konuları tek başına Japon toplumunu açıklayan araçlar gibi okumamak gerekir. Kitaptan çıkarılabilecek daha dengeli sonuç şudur. Başka bir ülkedeki piyasada çalışmak, sadece finansal modelleri taşımak değildir. Düzenleme biçimlerini, iş yapma alışkanlıklarını ve yerel kurumlara duyulan güveni anlamayı gerektirir. Türkiye ile Japonya gibi farklı piyasa geleneklerine sahip ülkeler arasında da yatırım dili evrensel görünse bile, karar süreçlerinin kültürel çerçevesi değişir. Eser, bu farkları anlamayan yabancıların hem fırsatları hem de riskleri yanlış okuyabileceğini düşündürür. Son olarak, gerçek hikaye iddiası, Mezrich'in dramatik anlatım tarzıyla birlikte ele alınmalıdır. Ugly Americans. Gerçek olaylara dayandığını belirten bir kurgu dışı kitap olarak sunulur, ancak kişiler için takma adlar kullanır ve olayları yüksek tempolu bir anlatı biçiminde düzenler. Bu tercih karmaşık finans işlemlerini geniş bir okur kitlesi için anlaşılır ve sürükleyici hale getirir. Bir hisse senedi takası ya da endeks değişikliği. Teknik terim yığını olmaktan çıkar, karakterlerin kariyerini ve ilişkilerini etkileyen bir dönüm noktasına dönüşür. Benzer biçimde Mezrich'in önceki bazı gerçek olay anlatıları hakkında, ayrıntıları dramatikleştirdiği ve olgusal doğruluk bakımından tartışmalı olduğu yönünde eleştiriler yapılmıştır. Bu eleştiriler, kitabın bütün temel çerçevesinin yanlış olduğu sonucunu otomatik olarak doğurmaz. Fakat okurun konuşmalar, kişisel motivasyonlar, sahne düzeni ve kesin rakamlar konusunda ihtiyatlı olması gerektiğini gösterir. En sağlıklı okuma biçimi, kitabı Japonya'daki 90'lar finansının akademik tarihi olarak değil, o dönemin arbitraj imkanlarını ve yabancı işlemci kültürünü canlandıran bir anlatı olarak görmektir. Finansal tarih öğrenmek isteyenler, kitabı piyasa yapısı. Düzenlemeler ve Japon ekonomisinin balon sonrası dönemi üzerine güvenilir kaynaklarla birlikte değerlendirmelidir. Buna karşılık anlatının edebi gücü küçümsenmemelidir. Mezrich, teknik bir konunun neden insanları büyük riskler almaya sürüklediğini, sadece işlem sonuçlarıyla değil, karakterlerin hırsı ve çevresi üzerinden aktarır. Kitabın değeri de bu erişilebilirlik ile doğrulama gereksinimi arasındaki gerilimde yatar. Sonuç olarak, Ugly Americans, finans piyasalarına ilgi duyan, özellikle arbitraj, endeks işlemleri ve uluslararası yatırım ortamı hakkında anlatı yoluyla fikir edinmek isteyen okurlar için uygundur. Japonya'nın 90'lardaki piyasa düzenini ayrıntılı bir ekonomi tarihiyle öğrenmek isteyenler için tek başına yeterli değildir. Ancak teknik konulara uzak okurların fon akımlarıyla hisse fiyatları arasındaki ilişkiyi sezgisel biçimde kavramasına yardımcı olabilir. Deneyimli finans okurları da kitabı, piyasa verimsizliğinin yalnızca matematiksel bir kavram olmadığını, kurumlar, bilgi ağları ve insan davranışlarıyla bağlantılı olduğunu görmek için değerlendirebilir. Eseri benzer finans kitaplarından ayıran yön, işlem mekanizmalarını gurbetçi yaşamı, statü rekabeti ve kültürel yabancılık duygusuyla bir araya getirmesidir. Pek çok piyasa kitabı ya strateji öğretmeye ya da bir kriz dönemini tarihsel olarak çözümlemeye odaklanır. Mezrich ise yüksek finansın cazibesini ve rahatsız edici taraflarını aynı hızlı anlatı içinde taşır. Bu yaklaşım kitabı akıcı kılar fakat aynı zamanda eleştirel okumayı zorunlu hale getirir. Oker, anlatılan işlemleri kusursuz uygulanabilir yatırım reçeteleri olarak almamalıdır. Açığa satış, endeks yeniden dengelemesi ve bilgi avantajı gerçek hayatta önemli operasyonel ve düzenleyici riskler içerir. Sonuç olarak kitap, Japonya'daki Amerikan işlemcilerin dünyasına canlı bir giriş sunar. En büyük entelektüel faydası, kazanç hikayelerinin arkasında piyasa yapısı, güç ilişkileri ve etik belirsizlikler bulunduğunu hatırlatmasıdır. Destek olmak isterseniz ben Mezrich, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.